Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Sizlere önümüzdeki dakikalar boyunca İslam Şehri'nden seslenmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda biraz şehir, kent, kentle toplum arasındaki çeşitli etkileşimler, bir etkileşim, özellikle gençlik özelindeki etkileşime değinmeye çalışacağız bugün programımızda. Malumunuz olduğu üzere kıymetli dinleyicilerimiz, 1950 sonrasında Türkiye'de toplumsal hayat ve özellikle de kent hayatı bir daha dönüşü olmayacak bir sürece doğru evrildi. Şöyle ki Türkiye'nin büyük kent merkezlerine doğru başlayan ilk göç dalgası, özellikle İç ve Orta Anadolu'yla Kuzey Anadolu'dan doğup İstanbul ve Ankara'da son durağına ulaştığında Türkiye toplumunun neredeyse bütün gelenekleri de yeniden tanımlanır ve kodlanır bir hale geldi. Bu elbette göç eden insanlar için tam manasıyla bir gelenek değişimi değil. Onlar bu büyük kent meydanlarına kendi geleneklerini getirdiler. Ancak şehir hayatında sürdürebilecekleri gelenekler, karşılıklı olarak bir etkileşim, dolayısıyla hem şehir hayatında bir değişim söz konusuydu, hem de bu Anadolu'dan göç eden insanların kendi kimliklerinde, kültürlerinde çok büyük değişiklikler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu Türk sinemasında da görebiliyoruz. Kendi aile hayatımızda, kendi aile tarihimize baktığımızda da yakinen şahit oluyoruz. İşte bu vesileyle kent merkezlerinde elbette üretime dayalı değil ama hizmet sektörüne, hizmet sektörünün hızlı birer çalışanına dönüştü bu göçmen nüfus. Tam tanımlamayla ucuz ve uysal iş gücü olarak kabul görecek, hem de maganda, zonta, hırbo, amele gibi ötekileştirici yaklaşımlara maruz kalacak, bunun muhatabı olacak bir toplumdan bahsediyoruz. Şimdi ötekileştirme denilince özellikle dünya literatüründe de çokça zikredilen yabancılaşma kavramı üzerinde belki durmak gerekir. Elbette yabancılaşma meselesi bu programın konusu değil. Ancak yabancılaşmanın özellikle dünya edebiyatının da çok büyük eserlerinde kendisine yer bulduğunu ve yabancılaşma ile ötekileştirmenin birbiriyle iç içe geçen iki kavram olduğunu da belirtmemiz gerekir. Albert Camus'un Yabancısı, Dostoyevski'nin Ötekisi gibi eserlerinde de buna çok şiddetle yer verdiklerini veya Hermann Hesse'nin Bozkır Kurdu'nda veya Kunolp'ta buna yer verdiklerini de şahit oluyoruz, görüyoruz. Bu haliyle kentin yeni misafirinin lüks apartmanlarda kapıcı, lokantalarda, restoranlarda veya eğlence merkezlerinde garson, bulaşıkçı ya da komi, pazarlarda hamal, düğünlerde köçek, belediyede çöpçü, okullarda müstahdem olmaları da kaçınılmaz bir gerçekliğe dönüştü. İkinci büyük dalgasına değin, kent merkezinde paryalık görevini sürdüren ve kısmi bir kazanım da elde eden göçmenler özellikle 1980 sonrasında yerlerini ve istihdam alanlarını büyük oranda Doğu ve Güneydoğu merkezde cereyan eden büyük sayılarda zorunlu göç ve köylerdeki büyük problemler, elbette 1980'lerde şiddetlenen köylerdeki boşalma, bu boşalmanın işte terörün ortaya çıkması da çok büyük sahiplerden bir tanesidir. Bunların sonucunda yeni bir şey şekillendi ve alan artık yeni göçmenlere devredildi. Nitekim İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük kent merkezlerinin yeni misafirleri bir öncekilerin maruz kaldıkları ötekileştirmeden paylarına düşeni almakta gecikmediler. Artık ötekileştirme sosyolojik anlamda bir damgalamaya doğru evrildi. Bir türlü kent hayatına adapte olamayan, kırdan getirdiği o geleneklerinden, kimliğinden vazgeçemeyen ve bu konuda bir direniş de gösteren kentin yeni sakinlerini ya eğitim yoluyla ya da cezai müeyyidelerle adam etmenin bir yolu bulunmak zorundaydı. Nihayetinde toplumsal bir histeriye dönüşen bu ön kabul, kentin bütün kamusal alanlarında adeta gizli bir sözleşme varmışçasına, kentin yerlileri tarafından icra edilmekte geri kalmadı ve ortaya işte bugün de yaşadığımız, şimdi tarihsel olarak meseleye baktığımızda tarihin bir yerinde işte 1950 yılında yapılan bir ötekileştirmenin bugün bizim karşımıza çıktığına şahit oluyoruz. Bu ötekileştirmenin bir karşı tarafta özellikle öfkeye dönüştüğünü, dönüşebileceğini sosyolojik anlamda görebiliyoruz. Tabii ki kıymetli dinleyiciler, bu ötekileştirme özellikle orta yaş grubu için amorte edilebilir veya üstesinden tolere edilebilir bir husus olabilir kısmen. Ancak kentin yeni bir yerlisi vardı. Gençler, özellikle 1980 sonrası göç etmiş ve kentin hali hazırda en aktif göç bölgeleri olarak kabul edilen, işte İstanbul'un varoşları diyebileceğimiz kenar semtlerinde, merkezinden biraz daha uzak semtlerinde yerleşen, burada yaşayan göçmen ailelerin, yine bu yerleşim yerlerinden kent hayatına dahil olmaya çalışan gençleri için kent hayatı bir takım zorlukları da bünyesinde barındırıyor. Özellikle kentin göçle şekillenmiş bahsi geçen ilçelerinde, bu İstanbul için de böyle, Ankara için de böyle, belki Gaziantep için de böyle, Adana için, Kayseri için söz konusu. Burada üretilenler sadece binalar olmadı. Kent merkezinde yeniden şekillenen aile ve akrabalık ilişkileri, yeni sosyalleşme alanları ve kamusal hayata dair ortaya konan ilk pratikler aynı zamanda ilk tecrübelere de dönüştü. Bu anlamda göçmen gençler açısından ebeveynlerinin kente ilk yerleştikleri zamanı takip eden kısa bir zaman aralığında ortaya koydukları kenti okuma rehberi, yani nelere ve kimlere dikkat edilir veya bu edilirin kentçesi, henüz çocukluk döneminde kenti tanımaya çalışan göçmen gençler için yol gösterici bir tecrübeye evrildi. Bu sayede kentte ve kentin yerlileriyle nasıl bir sosyallik ilişkisine gireceğini ebeveyninden tecrübe ve işte bu tarihsel 1950'li yıllar veya 1980'li yıllar orta yaş grubundan bir tecrübe aktarımı, bir hikaye aktarımı var. İşte bu hikaye aktarımıyla çocuklar bunu öğrendiler. Okullarda ve sokaklarda bu tecrübi bilgiyi test ederek tüm bu uyarıları yaşanılagelen bir davranış kalıbına dönüştürdüler. Bugün tanımlamaya çalıştığımız bu tecrübi bakış hakkında söylenebilecek ilk söz, gençlerin de ebeveynleri gibi kendi sosyalliklerine yakın olarak kabul ettikleri arkadaş çevreleriyle kapalı bir yakınlaşmayı tercih etmeleri, bu sayede en üstte yer alan hemşeri derneklerini bir yapılanmayla, ki burada çok kıymetli bir eserden elbette söz etmek gerekir. Kendisi de çok sevdiğimiz, takdir ettiğimiz bir akademisyen, yardımcı doçent Ömer Miraç Yaman, bu özellikle İstanbul'un kenar semtleri ile alakalı hakikaten çok özgün bir çalışma yaptı. Apache Gençlik adı altında hem doktora tezi, bununla alakalı çok bir de kitap çalışması var. Hakikaten bu gençleri anlamaya yönelik çok kıymetli bir eser olduğunu düşünüyoruz Ömer Miraç Yaman'ın bu eserini. Hakikaten kendisi bu yapılanmayı tayfa olarak tanımlandırıyor. Bir tayfa yapılanmasıyla bir gençlik alt kültürü meydana getirerek kendilerine alan açmaya çalıştıklarını söylüyor bu gençlerin. İşte bu anlamda kentin yerlisi olarak kabul edilen gençler, akran ilişkilerinde çok daha bireysel tutumları benimseyebilirken, hatta bu bireysellikten çoğu zaman kentin statü savaşlarında öne geçme adına bir yarış havası kolaylıkla sezilebilir. Göçmen gençler arasında bu durum çok daha farklı cereyan ediyor elbette. Bu anlamda dertlerini, sıkıntılarını, yokluklarını, hatta çoğu zaman benzeri kederleri paylaşan bu göçmen gençler açısından durum, diğerinin üstüne basarak yükselmekten ziyade birlikten güç doğar anlayışına dönüşmekte. Dolayısıyla en sıradan ilişkilerden en sorunlu zamanlara kadar bu gençler arasında çok daha paylaşımcı bir sosyalleşmenin var olduğu gözlenmekte. Bu açıdan yine Ömer Miraç Yaman'dan mülhem söyleyelim. Tayfa olmak, sorun zamanlarında hızlıca organize olabilmeyi yaşanılan problemlere topluca karşı koyabilmeyi mümkün hale getirirken, aynı zamanda kendi içerisinde de bir hiyerarşi oluşturmaktan geri durmayacak. Yine bu eserde, sözünü ettiğimiz eserde şöyle bir ifade var. Bu söz konusu tabiri caizse tayfaya mensup bir gencin ifadeleri. Diyor ki, herkes güçlünün yanında hoca. Tamam, biz de kendi aramızda yapıyoruz birlikteliği, fakat bizim içimizde de güçlüsü var, güçsüzü var. Sadece postacı olan çok var, diyerek meselenin bir dayanışma ve güç birliğinin ötesine geçen yönlerinin de olduğunu hatırlatıyor. Göçmen gençler aslında çoğu zaman farklı görünümlerde ortaya çıkan, kentte yüzleşme anılarında tayfa olarak takılmanın bir takım faydaları da hemen gün yüzüne çıkıyor. Bu dayanışma sokakta yaşanan bir kavga anında ya da sosyal ortamlarda karşılaşılan bir haksızlık durumunda, hatta okulda ortaya çıkabilen bir sorun durumunda ortak bir savunma mekanizmasına da dönüşüyor. Hakikaten bizim de çeşitli okullarda yaptığımız işte söyleşilerde, toplantılarda, özellikle söz konusu ilçelerde yaptığımız programlarda öğrencilerin hakikaten bu modern toplumun bireyselleşmeye yönelik argümanlarından, hamlelerinden minimum düzeyde etkilendiklerini ve bütün olaylara karşı toplumsalcı bir yaklaşımda bulunduklarını müşahede ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, bu söz konusu göçmen gençlerde kentin daha eski sahipleri olarak kabul edilen gençler hakkında farklı kanaatler yer alsa da, en temelde kentin bütün kamusal alanlarında nitelikli ve bilinçli bir dışlamaya maruz kalıyor olmak net bir yargıya dönüşüyor. Örneğin hafta sonu eğlence merkezlerinde bir kentin, eğlenceden kastımız mekan anlamında, elbette bir mekan anlamında ama kapalı mekan anlamında değil, insanların hafta sonu alışveriş için, gezmek için çıktıkları tüm mekanları kastediyoruz. Eğlence derken, evet, insanların eğlendikleri, durdukları, baktıkları merkezlerden bahsediyoruz. İşte bu eğlence merkezlerinde vakit geçirmeye niyetlenen göçmen gençler için süreç çoğu zaman hiç de normal bir şekilde seyretmiyor. Görüşme yapılan göçmen gençlerden birinin, Taksim'de öyle beni kolay kolay içeri almazlar. Niye? Bir kere esmersin, façalısın. Bir de eşofman takımı varsa üstünde, tamamdır anlayacağın. Bir mekanın girişindeki insanlar herkesi çok iyi tanırlar ve kimse nasıl muamele yapacağını da bilirler. Beni bu şekilde almazlar. Derler ki bu çocuk sorun çıkartır, diğer müşterileri rahatsız eder. Sözleri, işte bu ifadeler aslında kentin yerlileriyle yenileri arasında sürgüt devam eden bir sorun halinin bir yansıması olarak gözüküyor. Kent merkezinde sıradan bir hafta sonu eğlencesi için bile bir takım asgari koşulların sağlanması gerekiyor. Ancak belirli özelliklere sahip gençlerin katılabileceği bir sosyalleşmeye izin verilmiyor. Bu sebeptendir ki yine işlek caddelerde, alışveriş mekanlarında yürüyen gençler arasında sıradan bir gezinti bile kentin yerlileri için daha bireysel bir tutuma karşılık gelirken, göçmen gençler biraz da kendilerini garantiye tabiri caizse alabilmek adına kalabalık gruplar halinde gezmeyi tercih ediyorlar. İşte bunların hepsi onların henüz bireyselleşmenin argümanlarıyla karşılaşmamış olmalarından, aslında bu her ne kadar kent yaşamıyla çok uyumsuz gözükse dahi, işte bu bölgelerde bu güzel şeyin, bu nimetin, bu birlikte olma hissiyatının işlenmesi gerekiyor. Onun hayra tebdil edilmesi, onun ulvi bir amaca matuf hale getirilmesi gerekiyor, diyerek biraz olumlu bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan benzeri sebeple göçmen gençler açısından önemli bir hafta sonu sosyalleşmesine denk gelen alışveriş merkezleri sosyalitesi yine gruplar halinde icra edilen bir duruma dönüşüyor. Şimdi biz de çeşitli ortamlarda özellikle ergenlik dönemindeki gençlerle karşılaştığımızda kentin çeşitli meydanlarında, alanlarında bu işte varoşlar olarak tabir edeceğimiz yerden gelen gençler her şart altında kalabalık gruplar halinde dönüştüğü için işte ergenlik psikolojisi, hareketli olmak, birbiriyle şakalaşmak rahatsız edici gibi gözükebilir. Ama hakikaten aynı toplumsal hislerle yani kalabalık gruplarla kentin yerlisi olarak kabul edilen insanların da işte yine ergenlik dönemindeki çocukların da bir araya geldiğinde ki işte bireyselleşme dolayısıyla bir araya gelemiyorlar çoğu zaman ama okul çıkışlarında falan sosyolojik tahlil yapmak için bekleyip bu çocukları izlediğinizde aynı görüntülere şahit olabiliyorsunuz. Bu tamamen kültürle alakalı değil, bu ergenlik dönemiyle alakalı bir durum. Ancak kültürel olarak algılanarak bir özellikle işte bu varoş gençliği ötekileştirmeye maruz kalıyor diyoruz. Aslında bugünkü programımızın özeti bu. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, AVM'den bahsediyorduk. Alışveriş merkezinin kapısının önünde bekleşmek, kimi zaman kafeterya katında vakit geçirmek ya da üst katlardaki korkuluklardan alt katları seyretmek genellikle grup olarak yapılan bir eyleme karşılık gelecek. Aslında bunları hem psikolojik olarak bireysel manada hem de toplumsal olarak, sosyolojik olarak irdelediğimizde bu kalabalık olma meselesinin hepimizin başından geçmiştir. İşte lise hayatında özellikle. Arkası olmak, sert görünüşlü ve yeri geldiğinde acımasız olmak, çoğu zaman göçmen gençlerinde işte bunlar toplumsal görünümlerinde öne çıkan temsillere dönüşüyor. Bir de bu meselenin okul sonrası, özellikle lise hayatı sonrasındaki durumu var. Okul hayatı sonlanan gençlerin pek çoğu için kaçınılmaz bir sürece karşılık gelen sokaklarda köşe başında bekleşmek ya da takılmak. Adeta dünya çapında yaygınlık kazanmış bir gençlik sosyalleşmesine denk geliyor bu durum. Özellikle gençlik alt kültürleri anlamında nitelikli bir gençlik eseri sayılan Whitten Street Corner Society, köşe başı sosyalleşmesi veya sosyalizmi diyelim, çalışması Chicago'nun fakir bölgelerinde gençlerin köşe başlarında nasıl bir sosyalliği inşa ettiklerine odaklanıyor. Araştırma boyunca White köşe başında vakit geçiren gençlik alt kültürünün aslında niteliksiz ve sapkın bir alt kültüre karşılık gelmediğine vurgu yapıyor. Sokakta buluşulan köşenin aslında semtin yerlisi olan ve bir şekilde eğitim hayatından kopmuş bulunan işsiz çocuklar için sosyal hayatlarını organize ettikleri, buluştukları bir sosyalleşme mekanına dönüştüğüne dikkat çekiyor. White'ın tespitlerinin bir farklı boyutu İstanbul'un adı Göç'le anılan ilçelerinde halihazırda aktif bir durum olarak kendini gösteriyor. Bu anlamda gençler için köşe başında vakit geçirmek birden çok anlamı da içinde barındırıyor. Öncelikli olarak gençler için köşe başında buluşmak masrafsız, ücretsiz bir vakit geçirmeye karşılık geliyor. Nitekim bakkaldan ya da marketten alınan içecek veya çerezle köşe başı bir anda bir açık hava kafeteryasına dönüşüyor. Ayrıca köşe başında elbette zararlı alışkanlıkları devam ettirmek de mümkün. Yine sokağın köşesinde beklemek için illa bir sebep olmasına da gerek yok. Köşe başında vakit geçiren her genç için günün her saatinde fakat özellikle akşam vakitlerinde sıradan bir vakit geçirme mekanı bu toplandıkları yer. Köşe başında beklemenin bir başka önemli anlamı ise mahallenin tabiri caizse yine namusunu korumak ve kollamak. Gençler bunu hiç kimse böyle bir görev vermiyor olmasına rağmen kendileri bireysel veya grup olarak bunu üstleniyorlar. Köşe başında beklemenin böyle bir anlamı da var. Aslında gençler köşe başından geçen fakat yine de farklı mahalleden gelen insanlara karşı bir işte otokontrol. Aslında bu da malumunuz 1950 öncesine kadar Osmanlı'nın yapısal olarak ortaya çıkarttığı mahalle kültürünün yaşadığını söyleyebiliriz. 50 sonrasında bu mahalle kültürünün yavaş yavaş bozulduğunu ve günümüzde böyle bir kültürün artık kalmadığını özellikle büyük şehirlerde söyleyelim. Mahalleli birbirini tanır, birbirini tanıyor olması özellikle büyük şehirlerde çıkmaz sokaklar vesilesiyle bir korumanın sağlandığını dile getiriyoruz. Mahalle içi bir güvenlik sisteminin uygulandığını söylüyoruz. Herkesin birbirini tanıması şu anlama geliyor, bir yabancı geldiği andan itibaren biri görmezse biri muhakkak görecek. hemen mahallede bir yabancının olduğu anlaşılıyor. İşte bu mahalle kültürünün bir devamıdır köşe başında bu gençlerin beklemesi, özellikle Anadolu'dan gelen. Bu belki de genetiktir. Başka bir mahalleden gelen bir yabancının, özellikle kendi yaş gruplarındaki bir yabancının hemen fark edildiğini, belki mahalleden uzaklaştırıldığını dahi şahit olabilirsiniz. Özellikle bu İstanbul'un dış ilçelerinde veya kenar ilçelerinde. Söz konusu bu köşebaşı özellikle çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde erkekler için önemli bir hayat mektebine dönüşüyor. Delikanlı olmanın, racon kesmenin, kavgaya girişmenin, bir takım suç ilişkilerine dahil olabilmenin, bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmanın öğrenildiği ve yetişkinlerden gençlere doğru bir alt kültür transferinin yapıldığı mekanlar bu köşebaşları. Ayrıca buraların çocukların, gençlerin, ebeveyniyle sorun yaşayan gençlerin ya da kısa süreliğine evden kaçan gençler için bir sığınma mekanına ya da açık hava oteline dönüştüğü de vaki. Son olarak köşebaşı mahallenin takvimi ya da panosu olarak da işlev görebiliyor. Askere giden bir köşebaşı sakini gencin gittiği tarihin yazıldığı, hapiste olan bir arkadaşın hapse giriş tarihinin not edildiği ya da gençler tarafından sevdikleri arkadaşlarının isimlerinin kazındığı, gruplarının isimlerinin kazındığı bir pano haline geliyor bu köşebaşları. Şimdi bugünkü bu konu kent kültürü, alt kültür özellikle. Gençler, gençlikle veya kentle insanlar arasında toplumsal olarak etkileşimden bahsetmeye çalıştık. Özet yerine aslında şunları söyleyebiliriz. Biz burada hala çok sağlam, çok kıymetli bir nüvenin bulunduğuna inanıyoruz. Özellikle bu yerlerde. Hakikaten bütün çalışmalarımızda da buna müşahede ediyoruz, buna şahit oluyoruz. Özellikle kenar ilçelerde yaptığımız programlarda, gençlerle birlikte olduğumuz programlarda daha büyük istifadelere mazhar olduğumuza şahit oluyoruz. Daha iyi iletişim kurabildiğimize. Çünkü çok mümbit bir arazi, çok temiz bir arazi ve işlenmesi gerekiyor. Özellikle buralara yönelik çalışmaların yapılması, gençlik merkezlerinin husule getirilmesi, bu gençlerle birebir ilgilenilmesi gerekiyor. Buradan da bu vesileyle bu sonucu çıkartarak bu yapılabilecek olan güzel şeyler için bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere İslam Şehri'nin sokaklarından seslendik bugün. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.